Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 25. ayrım. Münakaşa etmenin anlamı yok diye düşündü Tülay. Cahit'i ikna edemeyecekti. Bir an acaba ben mi yanılıyorum diye sıkıntı bastı kızın içine. Cahit haklı ise büyük vicdan azabı çekerdi sonra. Aklı karışır gibi oldu ama sonra fikrinde ısrar etti yeniden. Onun bir tuhaf olduğunu kabul etmelisin diye diklendi. Ediyorum zaten, buna itirazım yok. Hatta bazı arkadaşlar onun homoseksüel olduğunu bile söylediler. Ama haksızlık bu. Bence o tamamen normal. Tülay ısrarlıydı. Biliyor musun, ben onun yaz ishal olduğunu da sanmıyorum. Cahit yine garip garip yüzüne baktı kızın. Peki niye işe gelmiyor öyleyse diye sordu. Tülay başını sallayarak söylendi. Dur bakalım, acele etme. Yakında kokusu çıkacaktır mutlaka. Senin bir fikrin var mı? Yok ama ona telefon ettim. Ne sebeple? Hiç, geçmiş olsun diye. Benimle konuşmak istemez gibiydi. Her soruma tek kelimeyle cevap veriyordu. Evet ya da hayır gibi. Normal değil mi? Belki hastalıktan konuşacak hali yoktu zavallının. Ağlıyordu. Ağladığına yemin edebilirim. Susup konuyu kapatmak istedi Cahit. Ne olmuştu bu kızı anlamıyordu. Kafayı fena halde üşütükle bozmuştu. Peki, dedi sonunda. Ben onunla konuşurum. Tülay gözlerini fal taşı gibi açarak bağırdı. Çıldırdın mı sen? Bu konu hiç ona açılır mı? Bir çuval inciri berbat edeceksin. Öyleyse ne yapmamı istiyorsun? Hiç, diye somurttu kız. Anlaşıldı. Benim senden bir isteğim yok. Bu konuyu kapatalım. Cahit onun üzülmesini istemiyordu. Ama bir şekilde bu saçma şüpheden de kurtulması lazımdı. Elini okşayarak kızı sakinleştirmeye çalıştı. Bak hayatım, diye fısıldadı. İstersen tüm işlenen cinayetleri en başından başlayarak gözden geçirelim birer birer. Nizam'ın durumunu ve hadiseler karşısındaki tutumunu değerlendirelim. Kız ne hayır ne de evet demişti. Somurtarak susmuştu sadece. Cahit devam etti. Çımacı Ali Sözen vakasını hatırlıyorsun değil mi? Şu ilk cinayet. Hani Karacaahmet mezarlığında bulduğumuz adam. Şimdi bir düşün. Garibanın tekiydi. Emekli bir işçi. Onunla Nizam arasında nasıl bir bağ kurabilirsin? Onu niye öldürmüş olabilir ki? Aklına geçerli ve makul bir sebep geliyor mu? Tülay biraz da küçümseyerek süzdü genç adamı. Sana onun ruhen hasta olduğunu söylüyorum. Beni anlamıyor musun? Ben doktor değilim. Adama kategorik bir sıfat takamam. Ama hasta işte. O zaman sebep araman anlamsız değil mi? Peki, diye mırıldandı Cahit. Hasta olduğunu kabul edelim. Diyelim ki Çımacı'yı o öldürdü. O zaman Hortex giyim sanayindeki sekreterin ölümünü nasıl açıklayacaksın? Hadi, adı neydi o dul kadının? Sevim Karagül'ün mü? Evet, onun. Yine aynı nedenle tabii. Ruh hastalığı. Kastettiğim cinayet sebebi değil. Nedir peki? Unuttun mu? Kadın akşam 19 sularında öldürülmüştü ve Levent'te oturuyordu. Normal olarak o saatte hiçbirimiz işten çıkıp Levent'te olamayız. Yani zaman meselesi. Tülay hırçın bir şekilde homurdandı. Sen çok ağır bir grip geçirmişsin galiba. Hastalık senin muhakeme kabiliyetini de yok etmiş. Ne demek istiyorsun? Ya bir gece evvel nöbetteyse, ertesi gün izinli olamaz mı? O zamanlar hiçbirimizin aklına böyle bir ihtimal gelmediği için düşünemedik. Tamam, onu da kabul ettim. Ya görgü tanıklarına ne diyeceksin? Hangilerine? Elimizde kaç görgü tanığı var ki? Mesela konuştuğumuz Kartal'daki bakkal. Unuttun mu? Ona üçümüz beraber gitmiştik. Adam katili gördüğünü söylüyordu. Katil Nizam olsaydı hemen işte bu adam derdi. Buna ne buyrulur ha? Onu da düşündüm, merak etme. Zaten katili yakından gören tek kişi oydu. Ama unutma, adam sokağın karanlık olduğundan şikayetçiydi. Tek anımsadığı gördüğü kişinin uzun boylu ve sakallı olduğuydu. Bu da Nizam'ın tipine uyuyor. Yine de atladığım bir nokta var. Gayet iyi hatırlıyorum. Bakkal evden çıkan adamın sakallı olduğunu söyleyince Nizam hemen benim sakalım gibi mi diye sormuştu. Adamın verdiği cevap hayır, onunki daha gürdü olmuştu. Ne yani? Sence bu ifade tatminkar mı? Adam sokağın karanlık olduğunu kabul ediyordu. Bir iki saniyelik bir görüş. Sonra katil oradan koşarak uzaklaşmış. Bence adamın tanıklığı yeterli. Ona dikkatli baktığını sanıyorum. Zira adamın ağlamaklı bir hali olduğunu dahi anımsıyordu. Daha iyi ya. Ağlayan her insanın yüz ifadesi bozulur. Garanti bakkal da yanıldı ve Nizam'ı tanıyamadı. İçinden pes diye mırıldandı Cahit. Ne söylese boştu. Nizam'ın katil olduğu adeta sabit fikir haline gelmişti Tülay'da. Daha fazla kızı iknaya çalışmanın şimdilik bir yararı yoktu. Konuyu kapatmaya karar verdi. Ertesi gün Nizam işine yine gelmemişti. Masasının boş olduğunu gören Tülay, yüreğindeki o garip titreşimleri yeniden hissetti. Nizam gelmeyecekti. Hem de asla. Bir daha geri dönmeyeceğine inanıyordu genç kız. İçini çekti hafifçe. Yaz ishali olmadığına emindi onun. Yine de aklını kurcalayan bir nokta vardı. Neden işe gelmemek için hastalığı bahane ettiğini anlayamıyordu. Artık televizyonda çalışmak istemiyorsa sessizce istifa edebilirdi. Hem böylesi onun için çok daha hayırlı ve emin olurdu. Serviste onu tanıyan hiç kimse bu adam neden ayrıldı diye merak edip onu aramazdı. Kimseyle ne samimi bir dostluğu ne de arkadaşlığı vardı. Bir an acaba personel şubesine öyle bir dilekçe göndermiş olabilir mi diye geçirdi aklından. Ama sanmıyordu. Camiada sevilmese de kısa sürede istifa haberi etrafa yayılırdı. Ona ikinci kere bir telefon etmeyi düşündü. Dikkat çeker miydi acaba? Bu kız neden ısrarla beni arıyor diye düşünür müydü? Alt tarafı aynı servisin elemanlarıydı ve saatini merak ediyormuş gibi araması çok doğaldı. Hem gelme işi, servisin bir kişilik eksik çalışması üzerlerindeki iş yükünü daha da ağırlaştırmış ve daha fazla yorulmalarına neden oluyordu. O sabah Cahit, Lalil'deki otellerden birinde çıkan yangın üzerine vaka mahalline röportaj yapmaya gitmişti. Öğleden önce döneceğini ihtimal vermiyordu. Nuri önündeki dosyayı tamamlamaya çalışıyordu. Serdar da masasında başka servisten gelme bir kızla hızlı bir tartışmaya girmişti. Kısa bir an tereddüt etti. Sonra eli telefona uzandı. Araması gayet normaldi. Nizam'ın kendisinden şüphelenmesi için hiçbir neden yoktu. Hem belki evde de bulamayacaktı onu. Zil çalmaya başladı. İkinci çalışta Nizam'ın sesi kulağına aksetti. Alo. Merhaba Nizam. Oo, benim hayırsever arkadaşım. Tahmin etmiştim zaten senin aradığını. İçi ürperdi genç kızın. Nasıl tahmin edebilirdi? Kekeleyerek nasılsın diye sordu. İyiyim iyiyim. Çok daha iyiyim. Ne zaman başlayacaksın işe? Seni özledik. Teşekkür ederim Tülay. Yakında, çok yakında. Kız söyleyecek başka bir şey bulamadı. Birkaç saniye duraladı. Sevindim diyebildi nihayet. Sen nasılsın bakalım? İşler ne alemde? Kız birkaç saniye yine durakladı. Duydun mu? Diye sordu. Neyi? Bizim sakallı katil. Dün gece yine sahneye çıktı. Sonra da pişman oldu. Acaba o konuya hiç temas etmemeli miydi? Öyle mi? Haberim yok. Şu sıralar ne gazete okuyorum ne de televizyon seyrediyorum. Bu sefer kimi öldürmüş? Genç bir kızı, Şişli'de. Allah kahretsin diye mırıldandı Nizam. Bu işin sonu gelmeyecek mi? Adamın soğukkanlılığına şaşıyordu Tülay. Olaydan sanki habersiz gibi davranmasını ne kadar da iyi beceriyordu. Tepesi atar gibi oldu Tülay'ın. Ona bir blöf yapacaktı. Sanırım bu defa gelecek. Nasıl? Polis çok önemli bir iz buldu. Birden hattın öbür ucunda derin bir sessizlik oldu. Nasıl bir iz? Nizam'ın ses tonundaki değişikliği hemen sezinlemişti. Sanki ürkmüş, aniden telaşa kapılmış gibiydi. Korkudan olmalıydı. Belli ki ardında nasıl bir iz bıraktığını bilmediğinden paniğe kapıldığı aşikardı. Hasta beyni şimdi bunu düşünmekle meşgul ve olasılıkları değerlendiriyordu. Tülay ulu orta konuştuğu ve düşünmeden blöf yaptığı için kendi kendine kızdı. Ne söyleyecekti şimdi? Keşke bu kadar acele etmeseydim diye geçirdi içinden. Acele bir şey uydurması gerekiyordu. Polis henüz bir açıklama yapmadı. Sadece katilin kimliğini tespite yarayan çok önemli bir ipucu diye bahsetti buldukları şeyden. Palavradır. Komiser Kenan mı söyledi? Evet o. Her zamanki gibi kapının önünde medya mensuplarıyla kısa bir konuşma yaptı. Adamın gözlerinin içi parlıyordu. Bilemiyorum. Ama bu defa katil kızla boğuşurken kimliğini belirtecek bir şey düşürmüş olabilir. Nasıl bir şey? Mesela cüzdan, kartvizit veya sair bir şey. Bilmiyorum. İmkansız. Genç kız yeniden irkildi. Neden imkansız olsundu ki? Düşüremez miydi yani? Olay yerindeki pek çok izler böyle bulunmuyor muydu? Nizam'ı bu kadar kesin konuşmaya iten şey ne olabilirdi? Neden imkansız diyorsun? Ses çıkmadı Nizam'dan önce. O kahredici sessizlik başladı yine. Neden sonra? Bu taktiği daha önce de denedi Komiser Kenan diye mırıldandı. İnanma, yalandır. Basını uyutmak için bir palavra sıkıyordur mutlaka. O katil iz bırakmaz. Dehşetle titredi Tülay. Nizam ne kadar da emin konuşuyordu. Polis cinayetlerin işlendiği yerlerde parmak izleri, vücut kılları, cesetlerde meni artıkları ve kimlik tespitine yarayan başka deliller de bulmuştu. Ama ortada suçlanacak biri olmadığından bu delilleri değerlendirme şansından mahrumdu. Genç kız, acaba şimdi bir ithamda bulunmak ve Nizam'ı bir suçlu gibi polise ihbar etmenin zamanı geldi mi diye düşündü. Bunu yapmak zorundaydı. En azından vatandaşlık göreviydi. Katilin o olduğuna emindi. Kendini toparlayıp devam etti. Çok kesin konuşuyorsun. Çünkü o katili tanıyoruz. Sen de, ben de. Tülay yeniden titredi. Ne demek istiyordu acaba? Sen de, ben de demekle bir şey mi ima ediyordu yoksa? Dili tutulur gibi oldu. Yanlış bir yorum yapmak istemedi. Şüphelerinin Nizam tarafından anlaşılmasını istemiyordu henüz. Söyleyecek bir şey bulamadı. Tam o anda kulağına boğuk bir inilti geldi. Bir sızlanma, acı ifadesi gibi. Ya da boğuk bir çığlık. Ne olduğunu anlayamadı. Elinde olmadan sordu. Ne oldu Nizam? Bir şey mi var? Yok. Yok bir şey. Bir ses duydum. Nizam inleyerek fısıldadı. Kramp. Pis bir kramp saplandı bacağıma. Kusura bakma. Kapatıyorum şimdi. Telefon aniden kapanmıştı. Tülay şaşkın nazarlarla münhal sesi veren reseptöre baka kaldı. Ne olduğunu anlamamıştı. Gerçekten Nizam'ın vücuduna bir kramp mı girmişti, yoksa sırf telefonu kapatmak için başvurduğu bir taktik miydi bu? Ama bir takım acı inirtiler duyduğuna emindi Tülay. Neler oluyordu orada? Ayrıca telefonu kapatmak için böyle bir numaraya ne gerek vardı? Kızın aklı iyice karıştı. Nizam yatağın üzerinde yuvarlandı. Telefonu güçlükle kapatabilmişti. Artık değişimi hiçbir şekilde engelleyemiyordu. İblis dilediği an ve saatte ruhuna giriyor, gerçek kimliğini rahatlıkla çalıyordu. Günde 3-4 defa transa geçiyor ve her seferinde daha da berbat hissediyordu kendini. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Vücudundaki kasılmalar artarken tek ümidin intihar etmek olduğunu hayal meyal bir kere daha hatırladı. Ağzı kurumuş, gözleri kaymış ve kas katı kesilmişti. 10 saniye kadar öyle kaldı. Sonra yüzünde şeytani bir gülümseme ile kendine geldi. İblis ruh, diğer ifadeyle öteki benliği Nizam'ın bedenindeydi artık. Dipdiri ve muzaffer bir tavırla doğruldu yataktan. İçi nefret duygusuyla dop doluydu. Kan görmek istiyordu ve yakında da görecekti. Telefon eden o kızı, Nizam'ın arkadaşını öldürecekti. Mükemmel bir av olurdu. Gözlerini kısıp kızı hayal etmeye çalıştı. Nizam'ın bir arkadaşı olarak kızdan hoşlandığını iyi biliyordu. Şahane bir fikirdi bu. Önce aşık olduğu kızı öldürmüştü, şimdi de en sevdiği arkadaşını öldürecekti. Yatağın başucundaki telefon çalmaya başladığında ağır ağır bakışlarını telefona çevirdi. O sersemi kimse aramazdı pek. Yine o kız olmalıydı. Ağzı sulandı. Usulca cep telefonuna uzandı. "Söyle," diye homurdandı. "Benim Nizam, Tülay." "Ne var yine?" Kız bir kere daha şaşırmaktan kendini alamadı. Ne kadar kaba konuşuyordu Nizam. Tarzı az önceki hitabından çok farklıydı. Sesi de biraz daha boğuk ve çatallı çıkmıştı sanki. "Şey," diyebildi. "Merak ettim de." "Neyi merak ettin?" "Şu krampı, bacağına saplanan krampı. Seni ne ilgilendirir yahu? Anlamıyor musun? Bir bokum yok. İyiyim ben, turp gibi." Onun hiç bu kadar kaba konuştuğuna şahit olmamıştı. Kulaklarına inanamadı. Şaşkınlıktan ne diyeceğini kestiremedi bir an. "Affedersin, hata ettim galiba." İblis bir an duraladı. Kızla böyle kızgın konuşmamalıydı. Yaptığı hatayı anlayarak gevşemeye çalıştı. "Yok canım, niye hata edeceksin ki? Aramamdan rahatsız mı oldun?" "Hayır." Tülay bozuntuya vermedi. Ama tam bir şaşkınlık içindeydi. Sanki başka birisiyle konuşuyor gibiydi. Bu, tanıdığı Nizam olamazdı. "Hey, baksana," dedi Nizam. Genç kız boğuk bir sesle fısıldadı. "Efendim, niye bu akşam bana gelmiyorsun?" Hayretten dona kaldı Tülay. "Ne için?" "Ne için mi? Felekten bir gece çalarız yahu. Baş başa, bizim köşkte yemek yeriz." "Ama sen hastasın." İblis sinirle homurdandı. "Ne hastası?" "Yaz ishal olmadın mı?" "Ha, o mu?" "Yok yok, iyiyim şimdi, sen gel." İçinden hayır diye mırıldandı. Bu ses Nizam'a ait olamazdı. Bu konuşan kesinlikle Nizam değildi. Ne terbiyesi, ne nezaketi, ne de çekingenlik ve mahcubiyetinden eser yoktu. Adeta bu başka bir kimlikti. Servisteki iskemlesinde tereddüt içinde kıvrandı. Hemen bir cevap vermedi. İçinden bir his bu daveti kabul etmenin çok mahzurlu olduğunu söylüyordu. Ama muammanın sırrının da Nizam'da toplandığına emindi. Keşke Cahit şu an burada olsaydı. En azından ona danışırdı. "Gelecek misin? Karar ver artık." Tülay korku dolu bir sesle mırıldandı. "Evet, geleceğim. Bana adresini ver." Tülay önündeki kağıda adresi yazarken hala titriyordu. Telefonu kapattığında başını iki eli arasına alıp bir süre öylece kaldı. Sonra Nuri'nin sesiyle irkildi. "Kimdi aradığın? Bizim üşütük mü?" "Evet." "Nasılmış?" "Bilmiyorum, umarım iyidir." Nuri aldığı garip cevabı yadırgayarak genç kıza baktı. Ama o, bakışlarını boşluğa dikmiş, adeta kendinde değilmişçesine hayale dalmıştı. Doktor Nezih Okyar, 60 yaşlarında, tombul, babacan görünümlü bir zattı. Özel bir hastanede psikiyatr olarak çalışıyordu. Çalan telefonunu kaldırıp gür sesiyle ''Alo'' dedi. ''İyi günler Nezih amca, ben Tülay.'' ''Oo yeğenim, hangi dağda kurt öldü de amcanı aramak aklına geldi?'' "Sistem etmekte haklısın Nezih amca. Ama işlerim öyle yoğun ki inan kendime bile ayıracak zaman bulamıyorum." "Tamam yavrum tamam. Sistem ettiğim yok. Ama insan yaşlandıkça aranmak istiyor. Söyle bakalım bir sorunun mu var?" "Öyle sayılır. Önemli bir konuyu seninle istişare etmek istiyorum." "Hayrola, neymiş o konu?" "Çift kişilik ya da bir bedende iki ruhun bulunması. Bu tıbben mümkün mü?"
"Hayırdır inşallah. Nereden aklına geldi bu?"
"Neden soruyorsun?"
"Bir arkadaşımın böyle çift kişilik taşıdığını sanıyorum da." Psikiyatr gülümsedi. "Yoksa sevgilinden mi şüphe ediyorsun?"
"Hayır Nezih amca, bu sadece serviste çalışan bir arkadaş."
"Çok karışık bir konu," dedi psikiyatrist.
"Öyle tek kelimeyle izah edilmez. Uzun incelemelerden sonra ancak bir teşhiste bulunmak mümkün. Ama teorik olarak vardır."
Telefonun öbür ucunda Tülay merakla kıvrandı. İkiye ayrılmış, parçalanmış kişilikten söz edildiğini duyarım da nedir, neyin nesidir bilmem. Asıl anlamadığım bu ikinci kişiliğin nereden çıkıp geldiği. Doktor bir kahkaha attı. Bizler de tam olarak bilemeyiz kızım dedi. Bilinç, akıl, kişilik gibi kavramlar kullanırız. Fakat yine de bunların gerçek anlamını bilemeyiz. Aslına bakarsan sana izahat vermek için aynı insan içinde çok kişilikten veya parçalanmış karakterlerden söz etmeye başlayınca zorunlu olarak bir takım ilmi teoriler ortaya atacağım. Bu da aklını büsbütün karıştıracak. Beyninde yeni soru işaretleri belirecek. Sıkılabilirsin. Olsun, dinlerim. Ama anlayabileceğim bir dille anlat. Freud, belirli düşünce ve duyguların bilinç tarafından bastırıldığını, fakat bunların bilinç altında yaşamaya devam ettiklerini düşünmüştü yıllar önce. Freud'e göre bu bastırılmış duygu ve düşünceler güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Değişik psikiyatrik belirtiler yoluyla kendilerini anlatma, tanımlama yollarını arıyorlar. Bu bastırılmış veya diğer bir söyleyişle ayrılmış materyal, bilincin ana akımından kopmuş olmayı belirliyor. Şayet söz konusu kişinin kişiliği de zayıf ve dağınık olursa ortaya şizofrenik bir psikoz çıkabilir. Bu durum iki kişilikli olmak durumuna benzemez. Şizofreni kişiliğin parçalanmasıdır. Fakat ayrılmış materyal yeniden birleşip o zayıf karakterin bilinçaltında yeni bir düzen kuracak kadar güçlü olursa işte o zaman tek başına, bağımsızca davranan, vücudun fonksiyonlarına hükmeden başka bir kişilik olarak ortaya çıkar. Tülay duyduklarını toparlamaya çalıştı. Psikiyatrist konuşmasını sürdürdü. Bu teorilerden sadece birisi. Tabii başkaları da var. Bazıları duygusal sorunlardan, çekişmelerden kaçıp bilinçaltına sığınanlardan söz ediyor. Bahsettiğin arkadaşının şizofreniyi belirleyen bir geçmişi var mı? Bilmiyorum. Herhangi bir tıbbi kontrolden geçmiş mi? Onu da bilmiyorum. Doktor biraz endişelenir gibi olmuştu. Öyleyse bir uzmana görünsün. Bugün elimizde gelişmiş teşhis imkanları var. Ne gibi mesela? En azından EEG testi beyin dalgalarından bazı belirtiler verebilir. Ya bu belirtiler gözükmüyorsa, o zaman şizofreniyi reddederek isteriyi düşünebiliriz. Kısaca anlatır mısın, o nedir? Duygusal rahatsızlığının vücut düzensizliklerine sebep olduğu bir nevrozdur. İsterinin belirli biçimlerinde duygu ve düşüncelerin bilinçten ayrılmaları önemli rol oynuyor. Mesela korku arazı gösteren sinir hastalıklarında kişi hareketlerinin bilincinde değildir ve davranışlarının başkası tarafından yapıldığını iddia eder. Bu arada ikinci kişinin varlığını kesin olarak belirleyemez. Bazı fiziksel çırpınmalar olur hastada. Bilinç altında oluşan suçluluk duygusu ve kendi kendini cezalandırma isteği bunları yaptırır. Baskı altına alınmış duygular ve çok kişilikli olma durumu böyle olaylarda en belirgin özelliktir. Belirtiler arasında epileptik nöbetler, hayal görmeler, anormal heyecanlı davranışlar görülür. Sanırım bunlar arkadaşımda da oluyor diye mırıldandı genç kız. Fazla açıklama yapmaktan çekiniyordu. Aslına bakılırsa Nizam hakkında kesin hiçbir şey bilmiyordu. Onunkiler sadece basit gözlemlere dayanan varsayımlardı. Nezih amca, yine de anlayamadım diye mırıldandı. Kafam dağıldı. Yani bu yeni kişilik işe nerede karışıyor? Benim yaptığım yalnızca bir tahmin. Eğer isterinin oluşmasına neden olan bu suçluluk duygusuysa, o zaman ikinci kişilik cezalandırma işini üzerine almış demektir. Eğer cezalandırma işini arkadaşın kendi başına yapıyorsa, suçun bilincine erecek durumdadır. Ama yapamıyorsa, o zaman suçlu kişiliği cezalandıracak ikinci bir kişiliğe gerek vardır. Tülay korka korka sordu. Bütün bu anlattıklarınız hep iç içe geçmiş iki bilinç için söz konusu, değil mi? Gayet tabii. Ve o bilinçlerden biri sadece diğerini cezalandırmak için vardır. Yanlış mı anladım? Doğru anlamışsın. Genç kız kısa bir duraksamadan sonra sordu. Ya bu cezalandırmayı bilinçlerden biri üçüncü şahıslara yapıyorsa? Anlayamadım, dedi doktor. Tülay bu konuda açıklama yapmak istemiyordu. Neyse, önemli değil, diye geçiştirmek istedi. Doktor babasının çok yakın bir arkadaşıydı. Onu kendi öz amcası kadar severdi. Yine de aklından geçenleri tüm çıplaklığıyla anlatamazdı. Neyse ki doktor o babacan ifadesiyle ders verir gibi devam ediyordu. Psikiyatri tarihinde bana açtığın konu insanlık tarihi kadar eskidir. İlkel çağlarda insan ruhunun iblis veya ölü bir ruh tarafından ele geçirildiği sanılırdı. Yani fiziksel ve mental fonksiyonları bozulan insan ruhunun bir ölü tarafından zapt edildiğini düşünürdü. Tarih boyunca hep bu tür olaylar ve inanca rastlanmıştır. Gerçek şu ki çeşitli kimseler değişik zamanlarda ruhsal değişimlere uğramakta ve başka bir kişilikle karşı karşıya kaldıklarını sanmaktadırlar. Ses, tavırlar, yüz ifadeleri, kişisel hareketler değişince bu yeni kişilik kendini asıl ruhtan farklı hissetmeye başlar ve kendini asıl kişilikten koparır. Diye mırıldandı Tülay. Başka ne tür belirtiler gösterir? Doktor biraz düşündü. Buna benzer vakalarda hastalık deliliğe kadar varır veya çeşitli parapsişik olaylar zuhur eder. Delilik mi? Evet. Biz doktorlar bu kelimeyi pek sevmeyiz ama sen anlayasın diye söyledim. Tülay'ın aklını kurcalayan soru hala beyninde yatıyordu. Dayanamadı sordu. Öğrenmek istediğim bir nokta daha var Nezih amca. Sor bakalım kızım, neymiş o? Genç kız ürkerek fısıldadı. Hastanın kişiliği başka bir bilinç tarafından ele geçirilirse o bilinç davranışlarında cinayete kadar gidebilir mi? Evet, bu anlattığım bazı klinik vakalarda görülmüştür. Buz gibi katılaştı Tülay. Peki, diye kekeledi. İlk ruh, yani kişiliği zapt edilen, bunun farkında mıdır? Genellikle evet, zira öteki kişiliğin kendisini cezalandırdığını düşünür. Ama bu durumu engelleyemez, öyle mi? Aynen öyle. Fakat dur bakalım biraz. Bu sorduklarım beni endişelendirmeye başladı. Niye soruyorsun bunları bana? Yoksa arkadaşın... Genç kız babacan doktorun hemen sözünü kesti. Yok canım, düşündüğün gibi değil Nezih amca. Sadece merak ettim, arkadaşımın öyle bir sorunu yok. Konuyu kapatması daha hayırlı olacaktı. Hemen mevzuyu değiştirdi. Sıradan birkaç hal hatır cümlesinden sonra teşekkür edip telefonu kapattı. Arkasına yaslandığında kafası eskisinden de beter şekilde karışmıştı. İtiraf etmeliydi ki korkuyordu. Artık Nizam'ın bir ruh hastası olduğu kesinleşmişti. Bu gece ona yemeğe gitmesi büyük bir hata olacaktı. Uzun süre koltuğundan kalkamadı. Cahit'e danışmalıydı. Onsuz bu kararı veremeyecekti. Cebinden arkadaşını, sevdiği adamı aradı. Lanet olsun diye mırıldandı içinden. Cahit cep telefonunu tam kapatacak zamanı bulmuştu. Neyse diye düşündü. Akşama kadar daha çok vakit vardı. Nasıl olsa buraya gelecekti Cahit. 25. ayrımın sonu sayfa 341. Devamı 26. ayrımda.